destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Attı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyer'di. Program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi teknisyen Ayhan Taşçı iletiyor. Bizlere sorun ve sorularınızı iletmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabı TRT Destek Hattı, e-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 463 34 19, 312 463 34 21. Bugün sizlerle destek hattında çok önemli bir konuyu paylaşacağız. Aslında biraz da zamanımızın gerektirdiği konulardan bir tanesi. İnsan hangi hayat döneminde olursa olsun mutlaka sıkıntılar yaşıyor ya da bazı konuları sorun olarak algılama konusunda veya o sorunları çözme konusunda farklı teknikleri, farklı yöntemleri kullanıyor. Yani insanın yapısını zamana göre değerlendirmek çok da doğru değil gibi gözükse de etkilenme alanında zamandan etkilenme ve zamanın getirdiklerinden etkilenme konusunu engellememiz çok da mümkün olmuyor. Bugün birazcık belki bu zamanın, çağdaş zamanın, belki bu yüzyılın artısı gibi gözüken ama aslında hayatımızı etkilediği boyutta bağımlılık adını kullandığımız birazcık teknoloji bağımlılığından konuşacağız sizlerle. Tabii benim yüz yüze görüşmelerimde çok karşılaştığım bir durum. Genellikle anne babaların artık bu çocukla biz baş edemiyoruz ya da eşimle baş edemiyorum. Ne olacak bu çocukların hali, eşimin hali ya da insanlar hep böyle teknoloji bağımlılığıyla ilgili noktada hep böyle mi devam edecek? Hayatın teminde neden bunlar var gibi soru ve sorunlarla yaklaştıkları için birazcık şunu konuşmak istiyorum. Nedir bu teknoloji? Bu neden niye bağımlılık oluyor? Acaba iyi bir şey midir? Teknoloji mi kötü bir şeydir yoksa bizim onun kullanım şeklimizdeki sorunlar mı bizim bu noktada sıkıntı çekmemize neden oluyor? Onları sizlerle konuşacağız. Ama telefon numaralarımızı hatırlattık sizlere. Bizlere ulaşmak isterseniz bu konudaki soru ve sorunlarınızı. Tabii ki destek hattında hayatın her noktasında bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz ama belli konuları işleyerek programı götürmek bizim amacımız. Ama her konuya sizi ilgilendiren, insanı ilgilendiren her noktada bilgi vermeye ve sorun çözmeye biz her zaman burada hazırız. Şimdi çocuklar ve gençler ve yetişkinler diye ayırıyoruz bunu. Bu bağımlılık diye algıladığımız şey teknoloji nedir? İşte telefonlarımız var, bilgisayarlarımız var, tabletlerimiz var, biraz televizyon var. Bu tür konular nasıl oluyor da insanların hayatının bu kadar merkezine oturuyor? Şu an şöyle bir yaşadığımız ülkede etrafımıza bakarsak ciddi anlamda bu konuda sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz. Nedir görebiliyoruz? İnsanlar teknolojiyi kullanırken iletişim amacıyla kullanmasına rağmen bir noktada artık bireysel iletişime geçmiş gibi gözüküyor ve iletişimler derin olmaktan çıkıp yüzeysel paylaşımlara ve biraz da tabii ki sosyal medya hesaplarını sizlere söylerken tanımadığımız insanların telefonla bağlanıp sorunlarını anlatmaları gibi sosyal medya hesaplarından da bizlere ulaşmanızın altında yine ne var? Teknoloji. Bugün sesimizi size aktaran şey yine teknoloji. Aslında teknoloji insanın hayatını kolaylaştıran, iletişimin hızını artıran ve birbirinden haberdar olmak anlamında insanlar arasındaki o diyaloğu hızlandıran bir araç gibi gözükmesine rağmen sanki ters işleyen, bireyselliğe ve sosyalleşmeyi engelleyen bir boyuta gitti diye düşünüyoruz. O yüzden aslında sorun teknolojide değil, bizim kullanım alanlarımıza ilgili noktalarda. Tabii bizim ülkemizde çok hızlı bir gelişim ve çok ciddi anlamda, ekonomik anlamda bir daha üst seviyelere çıkma durumu olduğunda o bilgiler ve insanların olayları değerlendirme ve onu hazmetme durumlarında hazırlıklı olmadığı için birdenbire herkesin evinde sınırsız internetlerinin olması, cep telefonlarına çabuk çabuk ulaşabilmek, tabletlerin her evde olmazsa olmaz gibi olması, biraz da tabii televizyonun tahtını da bu noktada sarstı. Televizyonlar ilk önce baş köşede oturuyordu. Evimizin içine giren bir sihirli kutuydu ve o sihirli kutu bizi programlıyordu. Ne veriyorlarsa bize, ne anlatıyorlarsa biz onları öğreniyorduk veya onlarla vakit geçiriyorduk. Bütün aile oturup televizyonun başında o sihirli kutuyu izlerken onların istediği şeylere gülmeyi, programı hazırlayan kişilerin söylediklerini dinlemeyi ve onların yönlendirdiği hayatı yaşamayı istesek de istemesek de yapıyorduk. Çünkü bilinçlendirme çok önemlidir insanın hayatında. Bizim buradaki amacımız da insanların bilinçli yaşamasını sağlamak. Tabii bilinçlen yaşamanın altında da tehlikeleri fark ettirmek olduğu için tabii bir dönem televizyonla ilgili noktadaki bağımlılıklar ve tabii telefon o zaman cebimize taşımıyorduk eskiden. Büyük telefonlar vardı. Masalarımızda durup işte bağlantılar biraz daha zor oluyordu. Çevirmeli telefonlarımız vardı. Gittikçe daha küçülen telefon ve onunla beraber kocaman bir dünyanın küçük bir telefon kutusunun içine sığması ve internet bağlılığı ile beraber bu noktada birçok şeye rahat ulaşmamız bizim kontrolsüz bir hayatın içine girmemize neden oldu. Tabii insan yetişkin oldukça en önemli noktası aklını daha çok kullanmayı başarır diye düşünüyoruz. Hani büyüdükçe insanların aklı da büyür ve daha da olgunlaşma seviyesine gelirler diye düşünüyoruz. Bu olgunlaşma ne demektir? Olaylara karşı bakış açısı daha sakin ve daha hoşgörülü, hayatı daha doğru anlık algılama ve anlama, zamanı doğru kullanma ve üretken olma gibi birçok basamakları vardır olgunlaşmanın. Tabii biz yetişkinlerde bu olgunlaşmayı görelim derken maalesef yetişkinlerin anne baba olma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda bir dönem ki bir 10 yıllık bir süreçtir bu. Eve giren telefonların kontrolsüz olması ve çocukların telefonla iletişimin dışındaki her şeyi kullanmaları, yani telefon bir aramak ve sormak anlamında kullanılan bir araç olmaktan çıkıp çocukların eğlence, video izleme veya internette gezinme ya da sosyal medya hesaplarına sahip olma gibi hesaplarının olması ve çocukların bu noktada tehlikelerin farkına varmadan ve anne babaların da bu kontrolün zayıflığından dolayı çok ciddi anlamda psikolojik problemler yaşadık. Tabii bu psikolojik problemlerle beraber artık çocuklar için keyif verici şeylerin ve istediği şeye anında kavuşma ve istediği şeyin anında eline geçmesi durumu çocuklarda sabırsız olmaya ve istediği olmadığı zamanda öfke duygusunu kontrol etmemeye kadar götüren sonuçlar doğurdu. Tabii çok artık tedavi boyutuna gelen internet bağımlılıkları ya da teknoloji bağımlılığı dediğimiz boyutta telefonla veya tablette vakit geçirme veya bilgisayarın başından kalkmama gibi birçok durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. O zaman ilk önce şunu söylemek lazım. Nerede bu bizim için ihtiyaç? Nerede bunları kullanmamız gerekiyor? Acaba ihtiyacın dışında mı kullanıyoruz? Veya biz ihtiyaç olmayan bir şeyi acaba yanlış olarak mı algıladık yani? İşte internetin evde olmasını, çocuklarımızın derslerini çalışma ve belki üniversiteye giden kişilerin ya da yetişkinlerin araştırma yapmak için kullanılması amacıyla evimize alınmışken acaba yasaklı sitelere girme, hoş olmayan arkadaşlıklar veya insanların birbirleriyle vakit geçirebilmek için küçük ufak tefek yazışmaların saatlerce süren boyutlarında derin olmayan paylaşımlara mı itti bizi? Bir bunlara bakmak lazım. İkincisi de tabii çocukların gelişim dönemi dediğimiz özellikle 1 yaş, 2, 3, 4, 5, 6 yaş dönemlerinde öğrenme hızının yüksek olduğu dönemlerde hızlı öğrenme ve daha çok sözcük kavramının olması, iletişim kurma dilinde cümle kurabilme ve anlamlarını içeren ifadelerde bulunmak ve ihtiyaçlarını ifade etmesi, zihinsel anlamda kapasitesinin gelişmesi dönemi dediğimiz o 0-6 yaş döneminde çocukların anne babalar tarafından tabletlerin önünde oturtulması, cep telefonunun ellerine verilmesi veya televizyonun karşısında saatlerce oturtulması sonucunda çocuklarda öğrenme güçlüğü ve çocukların kavrama noktasında sıkıntı çekmesi ve belki bir metal parçası ya da bir işte başka bir parçanın karşısında oturup yalnız başına zamanı geçirme anne için de bir rahatlık söz konusu oldu. Ama maalesef zaman geçtikten sonra gördük ki sorunlar önümüze geldiği zaman gördük ki çocukları aslında yalnız bıraktığımızda onları zararlı bir şeyle karşı karşıya bıraktığımız için hem zihinsel anlamda gerilik, hem çocuklarda dikkat problemi, hem öğrenme problemi, hem de sosyal anlamda iletişim kurmada zorluk gibi birçok noktaları beraberinde gördük. Bir sorumuz var sosyal medyadan bize gelen. O soruyla sizlerle konuşmak istiyorum. Bir erkek kardeşim var. Şu an 23 yaşında, 14 yaşında, 5 yaşlarından beri bilgisayar kullanıyor. İnternete bağımlı gibi, sınavları zayıf gelince yasaklandı. Gün içinde devamlı olarak yeni yüklenen ve seyremediği oyunları düşünüyor. Fast food besleniyor, ev yemeği yemiyor. 3-4 yıldır tırnakları ve önündeki soyulan derileri dahil yiyor. İki kardeşten ilgili sorun var. Bir tanesi 23 yaşında, bir tanesi de 14 yaşında. Sanırım diğer 23 yaşındaki kardeşte de uyuşturucu kullanma, evi terk etme gibi sıkıntılar var. 14 yaşındaki delikanlıda da bilgisayar ve internet bağımlılığı var ve anneyle uyuduğunu, derslerini hep baskıyla yaptığını, sıklıkla yalan söylediğini. Eşim babamla çalıştığı için babam dersiyle ilgilenmesi için eşimi görevlendirdi. Toplantılara dahil eşimin gitmesini istiyor. Babam aşırı derecede işkolik, öfke kontrolü olmayan bir yapıda. Kardeşimin görür görmez ilk sorduğu soru hep ödevleri, dersleri. Annem deseniz babamın kardeşine baskı yaptığı konusunda kardeşim yanında durur hep. Kardeşim dersi yüzünden şiddet gördü zamanıydı. Sonra babamla çalıştı yıllarca, fakat iş yerinin önünde, insanların göz önünde dahi şiddet gördü. Ağza alınacak hakaretler yedi 20 yaşına kadar diye gelen bir sorumuz var. Şimdi burada dikkat ederseniz, normalde sağlıklı yetişmesi gereken bir gencin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. İnternet bağımlılığı ve bilgisayar kullanması dediğimiz noktada ilk önce şunu birazcık düşünmemizi istiyorum. Acaba biz eve bilgisayarı hangi amaçla, interneti hangi amaçla alıyoruz? İhtiyaçlar nelerdir? Hangi ihtiyaçlar için alıyoruz? Tabii annelerden gelen, anne babalardan gelen ifadeler şunlar: hocam ders çalışması için alıyoruz, ödevle ilgili noktada alıyoruz gibi. Tabii ki çocuklar böyle bir amaçla kullanmıyorlar. Sınırsız internet ve bilgisayar ya da tablet, telefon ellerinde olduğu zaman sosyal medyada ne kadar ulaşılmaması gereken alan varsa oraya girip biraz daha keyfi ve merak duygusunu, ki o yaşta merak duygusu ve öğrenme duygusu hızlıyken, merak duygusunu daha yanlış şeylere ve hatalı noktalara yönlendirmeye başlıyorlar. O yüzden de oradan aldıkları keyif bir öğrenme olmadığı için, aldıkları keyif onlar için kısa sürede haz duygusunu tetiklediği için çocuklar o haz duygusunun devamını getirirlerdi. Genellikle televizyondaki dizilerle ilgili sorunlar yaşadığımızda gözlemlediğimiz nokta şu olmuştu. Birçok insan dizideki olayları anlatırken, oradaki kişilerin isimlerinden bahsederken sanki aile birilerini anlatıyor ve aile bireylerinin sorunlarını anlatıyormuş gibi ve merakla sonunu bekleyen bir ifade oluyordu. Yani hayatın içine aslında kendini, kendi hayatını, kendi sorumluluklarını taşıyan insanları değil de sanki dış dünyada onunla hiçbir alakası olmayan insanların hayatında merak edip ve bu merakı biraz daha ileriye götürüp hayatının merkezine oturma gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımızda şu manzarayı gördük. Kişiler kendi sorunlarını çözemediği durumlarda, kendine benzer sorunları yaşayan kişilerle kendilerini özdeş olarak algıladıkları zaman, yani bu sıkıntıyı yaşayan tek kişi ben değilim diyerek sanki sorunun çözümünü bulmuş gibi sorundan uzaklaşma ve tabii bu da daha ağırlaşmasına neden olabiliyor. Aynı bu noktada da İnternet bağımlılığı konusunda veya bağımlı olmasa bile kontrollü kullanmayı bilemeyen veya bu tür araçları, teknolojik araçları amacının dışında kullanan çocuklarda ve gençlerde anne babalar ne yapalım hocam, yani herkesin var işte, yani bir tek bizim başımızda değil ki bu, yani ne yapalım, almıyoruz ama işte utanıyoruz, mahcup oluyoruz, arkadaşlarının var, yani benim çocuğumun da olsun istiyorum gibi. Hatta eğer şu noktada başarılı olursan, şu sınavları kazanırsan, senin telefonla ödüllendireceğim gibi sanki bunu bir oyun aracı veya çocukların elinde olması gereken ve hiçbir tehlikesi olmayan bir araç, bir belki bir ödüllendirme olarak düşünebiliyorlar. Halbuki teknoloji içeren araçların içinde eğer yaşlara ve durumlara göre kontrol sağlanmazsa, yani çocuğun hangi saatte neyi kullanacağı ve neyi ne kadar yapacağı konusunda eğer bir kontrol sağlanmazsa, çocukların kendi o anki algılarına ve kendi düşünce ve duygularına göre karşılaştığı durumlarla ilgili ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaklarını biliyoruz. Bize soru soran noktada da 14 yaşındaki bağımlılığın noktası ve elinden onu almak. Zaten buradaki nokta şu: ceza ödül için veriyorsunuz, ceza için alıyorsunuz veya ders çalışmak için alıyorsunuz ama çocuğunuzun onun başında ders çalışmadığını görmenize rağmen oyun oynamasına izin veriyorsunuz. Çünkü herkes oyun oynuyor, sizin çocuğunuz da oynayabilir. Ama ne zaman ki bu oyun oynama konusuna bağlı veya internetle zaman geçirmeye veya bilgisayarla vakit geçirmenin sonucunda okul başarısı düşüyorsa, yemek yeme konusunda sıkıntı başlıyorsa veya biraz daha öfkeli ve agresif bir yapıya sahip oluyorsa, o zaman bunu tekrar elinden almak istiyorsunuz. Aslında bu bağımlılığın belirtilerinin içinde sorumluluklarını yerine getirmeme durumundan ziyade bu teknoloji dediğimizde içeren telefon, tablet ve bilgisayarlar o kişinin görevlerini ihmal etmesine veya o görevlerini yapmasını engelleyici nokta. Yani o yüzden de çocuk okula giderken cep telefonunu almak, okula giderken iletişim kurmak adı altına cep telefonu alma konusunda hep söylediğimiz nokta şu: tamam, tuşlu bir cep telefonu alırsınız, içine çocuklarınızın kontrolünü sağlayabilecek kadar iletişimde kullanacağı bir ücret, bir meblağ koyarsınız ve çocukla arayarak konuşabilirsiniz dediğimizde, hayır, hiçbir çocuk da bunu kabul etmiyor, anne baba da kabul etmiyor. Çünkü topluma göre yaşama ve toplumun beklentileri sanki bir gerçek ihtiyacı değerlendiriyormuş gibi algılama maalesef biraz önce bize soru soran hanımefendinin de kardeşindeki problemleri de beraberinde getirebiliyor. İşte o zaman demek ki aslında bağımlılık dediğimiz şey bizim elimize aldığımız o aracın, yani telefonun, tabletin ve bilgisayarın bizim görevlerimizi yapmamız gereken durumdan zamanı çaldığı için biz o noktada öğrenmeye yönelik olan merak duygusunun zamanı öğrenmeye ve belli bir hedefe yönelmeyi bu sefer biraz daha keyif ve tehlikeli şeylere ve zararlı şeylere yatkınlığa doğru yönlendirdiğimizi, kişi aslında bağımlı olmuyor. Kişi sadece kendi üzerine düşen görevleri yapmak, o yaptığı şeylerle ilgili noktada keyif almadığı için, zorlandığı için ve onlar için emek harcaması gerektiği için oradan diğer tarafa kaçmaya başlıyor. Mesela alkol bağımlılığında ne diyoruz? Kişi sorunlarını unutmak için içiyor ve sorunlarını unutmak için içtikten sonra da bir süre sonra da artık o olmadan yaşayamayacağını düşünerek hayatını koyuyor. İşte sigarayla ilgili konuştuğumuzda ne söyleniyor? Ama hocam, işte öfkelendiğim zaman o beni rahatlatıyor veya işte canım sıkıldığında veya bir keyif için yapıyorum dediğinde, aslında sigaranın o noktada kişinin hiçbir sorununu çözmediğini, sadece kişinin sadece sorun çözümü olarak onu gördüğünü, aslında sorunu daha da ağırlaştırdığını bilmesine rağmen o anki yönelişi oluyor. Ama artık ondan sonra da o bağımlılık dediğimiz şeyin, işte sigaradaki maddenin, alkoldeki ya da diğer uyuşturucu maddelerin içindeki maddenin kişinin yapısını ve kişinin anlayışını esir alması, o kişinin onunla hayata devam etmesine neden oluyor. Ona da bağımlılık diyoruz. Yani o olmadan yaşayamamak, onun verdiği hazdan uzak kalmaya tahammül edememek, onun yokluğunda sıkıntı ve stres yaşamak. Birçok programlarda hep gördüğümüz nokta, bu tür araştırmalar yapıldığı zaman hep şöyle bir nokta gelir. İşte çocukla ilgili konularda benim çocuğumda böyle bir sıkıntı var, nasıl çözelim dendiğinde, aslında benim çocuğumda bağımlılık yok, böyle olacağını düşünmüyorum diye de söylenebiliyor. Ama maalesef daha sonraki döneme baktığınızda çok ciddi anlamda çocukta o bağımlılığın olduğunu görebiliyoruz. Bazı haberlerde özellikle yapılan araştırmalarla ilgili olan bilgilerde görüyoruz ki Türkiye'deki hem internet kullanma yaşının ve süresinin diğer ülkelere göre daha çok aza indiğini ve artık 9-10 yaşındaki çocukların çok fazla internette vakit geçirdiklerini araştırmalarda görebiliyoruz. Veya çocukların ilgilendikleri alanların daha da zararlı alanlar olduklarını bilebiliyoruz. O zaman çocukların ruh dünyaları ile ilgili noktada yaşadıkları sıkıntıları biz bir süre sonra onların eline hediye olarak veya onların ihtiyacı gibi ya da olmazsa olmazları gibi veya ders çalışma amacıyla veya vakit geçirmeleri amacıyla verdiğimiz o telefon, tablet veya bilgisayarın bir süre sonra çocuğun hayatına zarar verdiğini söyleyip elinden aldığımızda belki telefonu, tableti, bilgisayarı elinden alıp kaldırabilirsiniz ama çocuğa verdiği zararı ortadan kaldıramıyorsunuz. Ve ortadan kaldıramadığınız zaman da çocuğun hem ona bağımlı olarak oradan hissettiği duygu, aldığı haz, lezzet ve keyif durumunu düzeltmemiz gerekiyor. Hem de o süre içinde çocuğun ihmal ettiği sorumlulukları yeniden yerine getirmek gerekiyor. Üçüncüsü, çocukların bunları kullanırken özellikle bilgisayar oyunlarıyla ilgili oyunlardan gördükleri zararlara bağlı düşünce ve duygu yapılarını tedavi etmemiz gerekiyor. Dördüncüsü de ailelerle çocuklar arasındaki bu problemleri çözmemiz gerekiyor. O yüzden de bizim burada belki de en çok dikkat etmemiz gereken nokta bu konudaki ihtiyaçları doğru belirlemek. Amerika'da araştırma yapan Woodgate adlı bir araştırmacının dijital medya ile ilgili Türkiye'deki bir araştırmaların yeni dönem çocuklarının farkının istedikleri anda istedikleri şeye kavuşabilmeleri olduğunu vurgulamış ve özellikle Türkiye'deki çocukların dijital medya yönetiminin Almanya ve Fransa gibi ülkelerden daha çok olduğunu işaret eden Woodgate araştırmalar şunu gösteriyor ki Türkiye'de akıllı telefon kullanımında 11-12 yaşından 9-10'a doğru gerileme söz konusu ve çocukların da özellikle daha çok video izlediklerini ve çabuk tüketilen videoları seçtikleri konusunda bir araştırma var. Ve diğer bir araştırmaya göre de bu teknolojinin yapımını ve ortaya çıkarımını bilgisayarın her şeyin dizayn eden kişinin ailesinde ve çocuklarında ve çevresinde asla bu tür teknolojik araçların kullanılmadığının ifadeleri var. Bunlar da araştırmalar sonucu ve o kişilerin bilgileri sonucu çok rahat gazetelerde ve haberlerde bunlara yer bulabilirsiniz. Şimdi buradaki mesele şu, çocuklarımız bir kere bilgisayarda oyun oynamalı mı, cep telefonunda sosyal medya ile iletişim kurmalı mı veya çocuklara bilgisayar hangi amaçla alınmalı, bilgisayarda ders çalışmalı mı? Tabii buradan bir de şu ayrı bir nokta var, bu da çok büyük bir sıkıntı. Okullarda dağıtılan tabletlerin ve o noktadaki verilen internetle ilgili noktada özellikle ciddi kontrol olmadığından dolayı sınıfta öğrencilerin hoş olmayan ahlaki zafiyetlerin içerdiği kontrolsüz de olduğunu program korumanın konmadığını da çok iyi biliyorum. Ve bu tür noktalarda da çocukların maalesef ya oyun amacıyla kullandıklarını tabii genelleme yapmamız mümkün değil ama bizim için %1'lik bir dilim bile bizim için tehlikeli bir durumdur. O yüzden de çocukların ders çalışmaları ve öğrenmelerini teşvik etmeden doğru öğrenmeyi, planlı programlı çalışmayı, kitap okumayı kazandırmadan çocuklarda bu tür noktalarda ellerine verdiğimiz bu tür teknolojik araçların bomba tehlikesi yaptığını hem çocuğun hem de çevrenin zararını olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Özellikle internet üzerinde okuduğumuz kitap okuma gibi bazı bölümlerin olduğu yerde anne babaların getirdiği yasaklara rağmen çocukların gizlice o sitelere girip ya da o kitap okuma kısmına girip oralarda kitap okumak için gayret ettiklerini gördüğümüzde birkaç deneyimizde tamam orayı kapatalım ama 4-5 kitap alıp onu aynı süre içinde okuması istendiğinde asla okumadıklarını görüyoruz. Çünkü orada daha çok o anki duygularına, o anki isteklerine yönelik daha heyecan duygusunu veya o anki kısa süreli haz duygusunu destekleyen kitaplar oluyor. Hepimiz kitap okurken macera anlamında çocukluğumuzda okuduğumuz kitaplarda hep maceralar vardı. Ama siz o kitabı okurken o sürükleyici kitabın içinde bir kere okuma becerinizi merak etmeyi ve merak ederken okuyarak öğrenmeyi ve okuduğunuz şeyle de ilgili beyninizde bazı resimler çizmeyi öğreniyorsunuz. Halbuki teknolojiyle ilgili noktada sadece izlemeyi, sadece bakmayı daha çok ve o bakılan ve izlenen şeylerin de çocukların kendi koruma programları olmadığı için beyin yapısında yetişkin gibi bu zararlı, bu doğru değil gibi seçebilme idrak kavramının gelişmediği için anne babanın bu noktada yönlendirmesinin de zayıf veya kontrolsüz olması çocuklarda ciddi ruhsal anlamda yaralar oluşturabiliyor. Birçok anne babanın işte hocam ben teknoloji hiç bilmiyorum, çocuk istedi aldım ama işte o kadar akıllı ki parmağıyla her şeyi hareket ettiriyor diye söylediğimde benim biraz rahatsız edici bir ifadem olmasına rağmen şunu söylüyorum. Evet, yani çocuk akıllı gibi düşünüyorsunuz. Parmağını oynatması akıl işi değil. Çocuk akıllı ama burada anne baba akıllı değil. Çünkü anne baba akıllı olarak ben bunu niye veriyorum eline? Neden çocuk bununla oyun oynuyor? Bunun ne faydası vardır? Çocuğun oyuncağı mıdır bu? Buradan ne öğreniyor? Yani dersleri buradan çalışmak derken acaba oturup da kitabını okumasını, ödevlerini yapma konusunda masasına oturup yarım saat 40 dakika bir çalışma yapabiliyor mu ki ben çocuğumu bir tek bir internet ödevleri için ben eve bir bilgisayar tablet alayım da onları yapsın, ya da çocukların çok ilginç el becerilerini geliştirmeye yönelik farz edelim ki hamur yoğurmayla ilgili ya da plastirinle ya da işte el işleriyle ilgili evde annem babanın çocukla beraber hem renk kavramı hem şekil kavramı hem parmak kaslarının gelişmesi hem anne çocuk arasındaki baba çocuk arasındaki iletişim sağlanması için gerekli olan bir oyunu bir tablette sadece çocuğun parmağını hareket ettirerek orada oynaması anneler açısından müthiş bir olay olarak değerlendiriliyor. Halbuki ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Sadece annelerin biraz daha sorunsuz bir hayat olması ve tabii gerekçe olarak da işte çocukların hiç gidecekleri bir yerinin olmadığını, evde oturduklarını yapabilecekleri bir nokta olmadığını söyledikleri için sanki bunlar bir ihtiyaçmış gibi birazcık anne babaların sorumsuzluklarından kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. O yüzden de çocuklarımızın hayatlarını kaybetmesine vesile olan noktayı mutlaka bir sorun yaşadıktan sonra algılıyoruz. O yüzden de o sorunu yaşamamak için yanlışı örnek almak yerine ilk önce akıllı düşünmek, idrak etmek, öğrenmenin nereden öğrenilmesi gerektiğini, araştırmanın ne anlama geldiğini, çocuklarımızın sosyal medya hesaplarının niye ihtiyacın oldu, neden çocukların Facebook hesabı olur, neden bunlarla görüşürler, neden çocuklar toplumsal anlamda eskiden ayıp olurdu. İnsanlar yediğini içtiğini gelip anlatmazdı. Gittiği yeri anlatmazdı. Ama şimdi insanlar gittikleri yerden resimler göndermeyi ve birbirleri bunu paylaşmayı artı bir nokta olarak sayıyor. Yani o kadar ilginç bir nokta oldu ki teknoloji bizim hayatımıza girdiğinde bizim bütün değerler yargımızı sıfırladı. Ama bir bakıyoruz ki teknoloji üreten kişiler bunları kendi hayatlarına zarar vermek için değil, sadece başka biraz daha alt seviyede olan ve kullanımını bilmeyen diğer ülkeleri bunları satıp kazandıkları paralarla da kendi hayatlarını rahat yaşamak için kullanabiliyorlar. O yüzden de akıllı olmak ve doğru algılamak gerekiyor. Tuzağa düşmemek için de bilinçli olmamız gerekiyor. Belki burada bağımlılıktan ziyade ihtiyaç konusunu iyi belirlememiz gerekiyor. Bir sorumuz daha var. Halime Hanım'ın bir sorusu. Benim özgüven problemim var demiş. Kendime güvenim hiç yok. Hangi ortama girsem çekiniyorum. Benim korkum çocuklarımda böyle çekingen olması noktasında. Çekingenliğimi nasıl giderebilirim? Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz diye bir soru göndermiş bize Halime Hanım. Tabii annenin özgüven problemi dediği kendini ifade, özgüven problemi değil bu. Özgüven dediğiniz şeyi çok da doğru kullanmıyoruz bu ifadeyi. Çekinme duygusu kişinin kendini bulunduğu yerde rahat hissedememesi. Kendine güvenmemesi ile topluma güvenmemesi noktası arasındaki bir durumdur bu. Kişi bir yere çekinebilir ama yalnız kaldığında birçok şeyi tek başına başarabilir. Anne olmuş, çocukları var ama çocuklar anne babaların tavırlarını ilk önce taklit ederek sonra da onların tavırlarındaki davranışların doğru olduğunu kabul ederek onların haline bürünerek hayata devam ederler. Halime Hanım'ın korkusuna katılıyorum. Çocukları da doğru olanı bu olarak algıladıkları için özellikle 11 yaşına kadar bir anne eğer çok ifade etmiyorsa, söyledikleri düşüncelerini dile getirmiyorsa, istediklerini söyleyemiyorsa ya da başkalarının yanında rahat konuşamıyorsa çocukları da annenin bu yapısını özellikle kız çocuğuysa daha rahat olabilir. Çünkü erkek çocuklar en çok fazla annelerle vakit geçirmeyi istemezler. O yüzden de çocuklarında da aynı çekingenlik yapısı çocukların annedeki durumu normal kabul ettiği için onların da hali olabilir. O yüzden hani mamı şunu yapacak. Toplum içinde herkesin farklı fikirleri vardır. Herkes farklı düşüncelere sahiptir. Ve farklı düşüncelerle de insanlar başkasının davranışını ya da başkasının düşüncesini ya da başkasıyla olan iletişimde kendi düşüncesini söylerken karşıdaki kişinin üzülebileceği ya da kırılabileceği bir ifadeyi kullanabilirler. Ya da çocukluk dönemimizde özellikle 6, 11 ve 16 yaşları dönemleri gibi bir altı bir üst olabilecek dönemlerde karşı taraftan gelen ifadeler, büyüklerden gelen eleştiri ifadeleri kırılma noktaları oluşturur ve o kırılma noktalarında kişi rezil olma duygusunu yaşadığı için ben rezil oldum, bir daha da hiç başkalarının yanında konuşmayacağım ve o toplumun içine girmeyeceğim diye düşünebilir. Veya belli bir zamanda bir noktada başarısız olduğu bir o nokta varsa o başarısız olduğu nokta biraz böyle üzerine baskı olarak yani birkaç kez ifade edilmişse işte orada da ben yetersizim, zaten ben bunu yapamam gibi bu sefer toplum içinde kendini ifade etmekle beraber değer göremeyeceğini düşündüğü için toplumun içinde yer almaz. Bu da tabii ki beraberinde korku ve kaygıyla bakış olduğu için ben hiç adım atmayayım, aman burada durayım, hiç ne rezil olayım ne edeyim, burada durayım der. Bir süre sonra da artık toplum içine girmekten ve belki bir akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri, sohbetler, çalışma şartları neyse onların içine girmekten uzak durur. Bu da çok ciddi anlamda kişiyi sosyal varlık yapısından uzaklaştırdığı için birey yalnız yaşayamaz. Paylaşım gerekir. Nedir paylaşım? İşte sohbettir, gitmek, gelmektir. Bu tür iletişimde zayıfladığı zaman kişi değersizlik hissi gittikçe artar. O yüzden Halim Hanım'ın yapacağı nokta mutlaka şuna dikkat etmesi gerekiyor. Karşıdakinin fikrinin hiçbir önemi yok. Ben bir yetişkinim. İstediğimi söyleyebilirim. Yanlış da olabilir söylediğim. Doğru da olabilir. Hiç kimsenin beni yargılama hakkı yok. Çünkü ben bilimsel anlamda Halim Hanım için söylüyorum. Konuşmuyorum. Bu benim düşüncem. İsteyen onaylar, istemeyen onaylamaz. Hiç kimseye başkasının gözünden kendisine lütfen bakmasın. Evet, Melisa Hanım'ın bir sorusu var. İki çocuğum var. Birisi 17, diğeri 10 yaşında. Kardeşim beyaz eşya dükkanında çalışmak istiyorum. Eşim çalışıyor ve ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ancak bana ben bir şeyler başarmak istiyorum. Çocuklarımı ihmal etmiş olur muyum? Ne yapmalıyım? Hayır, olmaz. Ama şöyle bir nokta var. Bu zamana kadar çalışmadığı için anne, 17 ve 10 yaşındaki iki çocuk, özellikle erkek çocuğuysa, bu dönemde 17 biraz ve 17 ve 10 ikisi riskli yaşlar. Biri ergenliğin ilk başı, biri de ergenliğin çıkmasına yönelik bir dönem. O yüzden o çocukların birisi erkek, birisi de kız. O yüzden de o çocukların kontrolünü iyi sağlarsa, yani okuldan geldikten sonra evde olursa, onlarla beraber vakit geçirirse, ders kontrolünü yaparsa bir sıkıntı olmaz. Bir şeyler başarmak için beyaz eşya dükkanında çalışmaya gerek yok. O bir şey başarma durumu değildir. Yani bir şey satmak tabii ki güzeldir ama mesleğiniz olursa odur ya da para kazanmak için sizin işiniz oysa odur. Bir şey başarmak dediğiniz iyi bir anne olmak da iyi bir başarıdır. Güzel yemek yapmak da bir başarıdır. Güzel Kur'an-ı Kerim okumak da büyük başarıdır. Güzel bir resim yapmak, sanat faaliyetlerinin olması, iyi yüzmek, yani birçok becerinizi geliştirmek lazım. O yüzden de bir yerde çalışarak oradan para alıp o parayla kendi hayatınızı devam ettirmek konusunda bir sıkıntıya girmenin bir anlamı yok. Ama çocuklar konusunda da dediğim gibi birazcık sıkıntı olabilir. Çünkü yaşları biraz tehlikeli yaşlar diye düşünüyorum. Evet, teknoloji bağımlı konusu konuşulacak konu, yeni bir konu değil. Restoranlara gidiyorsunuz, çocukların kulaklarına takılan verilen DVD'lerle film izleyip annelerin rahat kahvaltı etmeleri, aynı evde oturduğunuzda herkesin elinde telefonla zaman geçirmeleri, insanların telefonla birbirleriyle programlardan, görüşme programlarından konuşması, yüzeysel konuşmalar, artık insanların birbirine vakit geçirmesi konusunda da sıkıntı çıkartmaya başladı. Ama asıl problem gençliğimizi kaybediyoruz. Asıl problem çocuklarımızı kaybediyoruz. Asıl problem ahlaki zafiyetler var ve o yüzden de bizim o sitelerden girilen görüntüler, konuşmalar, insanların oraları ticari amaçla kullanılması, çocuklarımızın o ticari amacın içine dahil olması gibi konularda şunu düşünmemiz lazım. Ben anne babayım, bu benim emanetim, bu benim yavrum ve ben hiçbir şeye onu değişemem demeli. Ve çok da önemli olan bir nokta, biz eğitim konusunda çocuklarımızı eğitirken bilgi eksikliğinden dolayı birçok sıkıntımız varken bir de teknolojiyle onların çocuklara verdiği zararlarla savaşmak daha da zor olacaktır. O yüzden hiç kimsenin çocuğunuzu bozmasına izin vermeyin ve evimize hiçbir zaman tehlikeli olan insanları evimizin içine sokmayız. Arkadaşlık ilişkilerini dikkatle seçeriz. Misafirlerimizi, komşularımızı, görüştüklerimizi dikkatle seçeriz. O yüzden de lütfen evimize sokmayacağımız insanları teknolojik araçlarla evimize sokmayalım diyorum. Evet, biz bugün sizlerle yine süremizin yettiği kadar teknoloji konusunu birçok boyutuyla konuşmaya çalıştık. Çünkü sadece bağımlılık değil, neden, niçin, sonuç ve zararları da konuştuk. Hayata dair her konuda sorularınızı ve sorunlarınıza çözüm olmak için gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Destek attı.